Ayrım 9. Sayfa 103. 9. Hizmetçi kız. Gözlerimi açtığımda hala güzel bir düş gördüğümü sandım. O güzel odadaki o koca yatakta uyanınca ilk önce bunun gerçek olduğuna inanamadım. Maryum teyze o gece çocuklardan biriyle uyumuş olsa gerek diye düşündüm. Çünkü ertesi sabaha kadar kendimden geçmiş bir halde onun odasında ben uyumuştum. Ama yataktan kalkar kalkmaz fantezi hayattan gerçek hayata geçiverdim. Teyzemin odasından çıkmış evde dolanıyordum ki beni buldu. Güzel, kalkmışsın. Mutfağa gidelim de sana yapacağın işleri göstereyim. Şaşkınlık içinde peşi sıra onun mutfak dediği odaya girdim. Ama burası teyzemin Mogadişu'daki mutfağına hiç benzemiyordu. Oda süt beyazı camlı dolaplarla çevrelenmiş, mavi seramik çinilerle ışıldıyor, tam merkezde 6 ocaklı dev gibi bir fırın duruyordu. Teyzem ve burada aletler, çatal bıçak takımı, örtüler deyip çekmeceleri açıp kapıyordu. Bu kadının neden bahsettiğine dair bana gösterdiği o şeylerle ne yapmam gerektiği bir yana onların ne olduğu hakkında bile en ufak bir fikrim yoktu. Her sabah 6:30'da eniştenin kahvaltısını hazırlayacaksın. Çünkü o elçiliğe erken saatlerde gider. Diyabeti var. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmamız gerek. Her zaman aynı şeyleri yer. Bitkisel çay ve suda kırılmış 2 yumurta. Ben kahvemi saat 7'de odama isterim. Sonra çocuklar için gözleme yaparsın. Çocuklar tam saat 8'de kahvaltı ederler. Çünkü saat 9'da okulda olmak zorundalar. Kahvaltıdan sonra teyze bütün bunları yapmasını nereden bilebilirim ki? Bana kim öğretecek? Ben nasıl yapılacağını bilmiyorum. O gözleme dediğin şey de ne? Maryum teyze ben onun sözünü kesmeden az önce derin bir nefes almış, kolunu uzatmış kapıyı işaret ediyordu. Bir dakika kolu o şekilde havada nefesini tuttu, yüzünde panik olmuş bir ifadeyle bana baktı. Sonra yavaşça nefes verdi, kolunu aşağı indirip onu ilk gördüğümdeki gibi ellerini kavuşturdu. Bu işleri önce ben yapacağım Varis. Ama beni çok dikkatli izlemelisin. Beni dikkatle izle, dinle ve öğren. Başımı salladım. O tekrar nefes alarak kaldığı yerden söze devam etti. İlk haftadan sonra birkaç küçük felaketin ardından işin inceliklerine alışmıştım. Ve sonraki 4 yıl boyunca aynı şeyleri her gün yılın 365 günü yineledim. Zamanın farkında bile olmayan bir kız olmama rağmen saati dikkatle izlemeyi ve de onunla yaşamayı öğrendim. 6'da kalkma, 6:30'da eniştenin kahvaltısı, 7'de teyzenin kahvesi, 8'de çocukların kahvaltısı. Sonra mutfağı temizliyordum. Şoför eniştemi elçiliğe götürüp dönüyor ve çocukları okula bırakıyordu. Sonra teyzemin odasını ve banyosunu temizliyor, ardından 4 kattaki her bir odanın tozunu alıyor, siliyor, ovalayıp cilalıyordum. Ve inanın bana evi istedikleri gibi temizlemesem bir güzel azarlanıyordum. Banyoyu temizleyişini beğenmedim. Bir dahaki sefere temiz olduğundan emin ol. Beyaz fayanslar lekesiz ışıl ışıl olmalı. Tüm o evde şoför ve şefin dışında tek hizmetçi bendim. Teyzem bizimki gibi küçük bir yerin temizliği için başka hizmetçi almaya gerek yok diye açıklamıştı. Şef haftada 6 gün yemek yapar, pazarları onun izin gününde ise ben pişirirdim. 4 yıl boyunca hiç izin yapmadım. Birkaç kez izin istedim. Teyzem öyle bahaneler buldu ki denemekten vazgeçtim. Yemekleri aileyle birlikte yemiyordum. Fırsat buldukça bir şeyler elime alıp gece yarısı yatağa yığılıncaya dek çalışıyordum. Ama aileyle yemediğim akşam yemeklerini bir kayıp olarak görmüyordum. Çünkü bence şefin yemekleri çöplüktü. Şef bir Somaliliydi. Ama benimkinden başka bir kabiledendi. Dahası bana eziyet etmekten zevk alan burnu büyük, adi ve tembel bir adamdı. Teyzem ne zaman mutfağın kapısından içeri adım atsa yok yere söylenmeye başlardı. Varis, pazartesi sabaha geldiğimde mutfağı pislik içinde bırakmış olduğunu gördüm. Temizlemem saatler aldı. Elbette bu büsbütün bir yalandı. Tüm yapmaya çalıştığı teyzemin ve eniştemin önünde kendini iyi göstermekti. Ve bunu pişirdiği yemeklerle yapamayacağının da farkındaydı. Teyzeme şefin pişirdiklerinden yemek istemediğimi söyledim. O da bana pekala ne istersen onu yap dedi. O zaman Mogadişu'da kuzenim Fatima'nın yemek pişirişini izlemiş olduğuma pek memnun oldum. Ama yemek pişirmeye karşı içgüdüsel bir yeteneğim de vardı. Hayal gücümü kullanarak makarnalar pişirmeye, çeşitli şeyler denemeye başladım. Ailedekiler yediklerimi görünce tatmak istediler. Kısa süre sonra benim ne pişirmek istediğimi, pazardan nelere ihtiyaç duyduğumu sormaya başladılar. Bu, şefin gözündeki yerimi değiştirmemişti. Londra'daki ilk haftanın sonunda benim hayatlarındaki rolüm konusunda teyzem ve eniştemle benim birbirinden apayrı iki farklı fikre sahip olduğumuzu anladım. Afrika'nın büyük bir kısmında ailenin zengin üyelerinin fakir akraba çocuklarını yanlarına almaları ve o çocukların bunun karşılığında onlar için çalışmaları sıkça görülen bir durumdur. Bazen bu akrabalar çocukları eğitirler, kendi çocukları gibi davranırlar, bazen de tam tersi olur. Açıkçası ben kendi konumumun ilk kategoriye gireceğini umuyordum. Ama çok geçmeden teyzemle eniştemin çölden alıp getirdikleri ve hizmetçilik yapmasını bekledikleri bu cahil çocuğu terbiye etmekten daha önemli problemleri olduğunu anladım. Eniştem işiyle öyle meşguldü ki evde olup biten umurunda değildi. Ama bana ikinci bir anne olacağını düşlerini kurduğum teyzemin beni üçüncü bir kızı yapmak gibi bir fantezisi olmadığı da çok açıktı. Ben basit bir hizmetçiydim. Uzun ve yorucu çalışma günlerinin üstüne bir de bu gerçek şüphe götürmez bir hal alınca Londra'ya gelmemin sevinci ve heyecanı yitip gitti. Teyzemin kurallara ve talimatlara takıntılı olduğunu keşfettim. Her şey her zaman aynen kendi dediği şekilde ve tam olarak kendi söylediği zamanda yapılmak durumundaydı. İstisnası yoktu. Belki kendi vatanından çok farklı olan bu yabancı kültürde başarılı olabilmek için katı olması gerektiğini düşünüyordu. Bununla beraber neyse ki bu evde arkadaşlığı kuzenim Basma'da bulmuştum. Basma eniştemle teyzemin en büyük kızlarıydı ve ikimiz aynı yaştaydık. Çok çekici bir kızdı ve erkeklerin hepsi peşindeydi. Ama o onlarla hiç ilgilenmiyordu. Okula gidiyor ve geceleri de sadece kitap okuyordu. Kuzenim odasına gidip yatağına uzanıp saatlerce okuyordu. Çoğu zaman okuduğu bir kitabı öyle dalıyordu ki yemekleri kaçırıyor, bazen de birileri onu çekip çıkarıncaya dek tüm gün odasından çıkmıyordu. Sıkılıp kendimi yalnız hissettiğimde Basma'nın odasına gidiyor, yatağının bir köşesine oturuyor ve ne okuyorsun diye soruyordum. O yüzüme bile bakmadan beni yalnız bırak, okuyorum diye mırıldanıyordu. Şey, seninle konuşamaz mıyım? Gözleri okumakta olduğu kitapta donuk bir ses tonu, uykuda konuşuyormuşçasına kelimeleri yuvarlayarak karşılık verirdi. Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Ne okuyorsun? Hı, ne okuyorsun? Kitap hakkında. Sonunda dikkatini çekerdim. O da durup bana kitabın ne hakkında olduğunu anlatırdı. Çoğu kez bu kitaplar bir sürü engelin ve yanlış anlamanın sonrasında heyecanın doruk noktasına ulaşıp nihayetinde erkek ve kadının öpüştükleri aşk romanları olurdu. Hayatım boyu hikayelerden hoşlanmış olduğumdan bu anlardan büyük haz duyardım. Basma, gözleri şimşek şimşek, kollarını sallayarak hikayeyi tüm ayrıntılarıyla anlatırken ben büyülenmişçesine kımıldamadan otururdum. Onun hikayelerini dinlemek bende okumayı öğrenme isteği doğurmuştu. Çünkü okuma öğrendiğim takdirde ne zaman istersem hikaye okuyabileceğimi düşünüyordum. Bizimle birlikte yaşayan annemin kardeşi Abdullah dayı, üniversiteye gidebilmek için kız kardeşiyle Londra'ya gelmişti. Bana okula gitmek isteyip istemediğimi sordu. Varis, biliyorsun okumayı öğrenmen gerek. Eğer ilgini çekerse sana yardım edebilirim. Bana okulun nerede olduğundan, ne zamanlar açıldığından ve en önemlisi de ücretsiz olduğundan bahsetti. Okula gidebileceğimi tek başıma asla akıl edemezdim. Büyükelçi her ay bana çok küçük bir cep harçlığı veriyordu. Ama bu para kesinlikle okul için yetersizdi. Okumayı öğrenecek olmanın verdiği heyecanla Maryum teyzenin yanına gittim ve ona okula gitmek istediğimi söyledim. İngilizce okumayı, yazmayı ve konuşmayı öğrenmek istiyordum. Londra'da yaşamama rağmen evde Somalice konuşuyorduk ve dışarıyla bağım olmadığından sadece birkaç kelime İngilizce biliyordum. Teyzem, pekala düşünürüm dedi. Ama bu konuyu eniştemle konuştuğunda eniştem hayır dedi. Gitmeme izin vermesi için teyzemi sıkıştırıp durdum. Fakat o enişteme karşı gelmek istemiyordu. Sonunda onların izni olmaksızın gitmeye karar verdim. Okul haftada 3 gece 9'da 11 arası açılıyordu. Abdullah dayı ilk seferinde götürüp okulun yerini bana göstermeyi kabul etti. Artık 15 yaşlarındaydım ve bu benim ilk defa bir sınıfa girişimdi. Oda dünyanın her yerinden gelen her yaşta insanla doluydu. İlk gece sonunda yaşlı bir İtalyan beni eniştemin evinden gizlice çıktığımda alıp ders bitiminde tekrar eve bırakacaktı. Öğrenmeye öyle meraklıydım ki öğretmen bana "Çok iyi varis ama biraz yavaşla" deyip duruyordu. Alfabeyi öğrendim. Tam İngilizcenin kurallarını öğrenmeye başlamıştım ki eniştem geceleri gizlice evden çıkıp gittiğimi fark etti. Ona karşı gelmiş olmama öfkelenerek okula gidişime son verdi. Artık okula gitme iznim olmamasına rağmen kuzenimin kitaplarını ödünç alarak kendi kendime öğrenmeye çalıştım. Aileyle birlikte televizyon seyretmeme izin verilmiyordu. Ama bazen kapının yanında durup dil kulağımı geliştirme çabasıyla İngilizce dinliyordum. Her şey eskisi gibi sürüp gidiyordu ki bir gün ben temizlik yaparken Maryum teyze bana seslendi. "Varis, yukarıda işin bitince aşağı gel, sana söyleyeceklerim var." O sırada yatakları düzeltiyordum. İşim bittiğinde oturma odasına gittim. Teyzem şöminenin yanında duruyordu. "Evet, bugün evden bir telefon geldi. Şey, küçük kardeşinin adı neydi? Ali mi? Hayır, en küçüğü, beyaz saçlı olanı." "Ha, yaşlı adam mı? Yaşlı adamdan mı bahsediyorsunuz?" "Evet, yaşlı adam ve aman. Şey, üzgünüm, her ikisi de ölmüşler." Duyduklarıma inanamamıştım. Şaka yapıyordu ya da belki de bana kızmıştı ve bu kötü hikayeyi söyleyerek beni cezalandırıyordur diye düşünerek gözlerimi teyzemin yüzüne diktim. Ama yüzünde ipucu verecek bir ifade yoktu. Yüzü tamamen ifadesizdi. Sözleri ciddi olmalıydı, yoksa neden böyle söylesin ki? Fakat nasıl olabilir? Durduğum yerde hareketsiz kala kaldım. Dizlerim titremeye başlayınca bir dakika için beyaz kanepeye oturdum. Ne olduğunu sormayı bile akıl edemedim. Teyzem konuşuyor, bana korkunç olayı anlatıyordu. Ama kulaklarımdaki uğultudan başka bir şey duymuyordum. Uyuşuk bir zombi gibi dimdik yürüyerek dördüncü kattaki odama çıktım. Günün geri kalanında küçük kuzenimle paylaştığım çatı katındaki ufacık odada yatağıma uzanıp şok olmuş bir vaziyette öylece yattım. Yaşlı adam ve aman öldü. Bu nasıl olabilir? Evi terk ederek erkek kardeşim ve ablamla birlikte olma şansını kaçırmıştım ve şimdi de ikisini de bir daha göremeyecektim. Aman her zaman en güçlümüz, yaşlı adam da hep en akıllımızdı. Onların ölebileceği olanaksız gibiydi ve onlar ölürlerse ailenin öteki fertlerine, biz daha güçsüzlere ne olurdu? Gece olduğunda daha fazla ıstırap çekmek istemediğime karar verdim. Babamdan kaçtığım sabahtan bu yana hayatımda hiçbir şey umduğum gibi gitmemişti. Şimdi 2 yılın ardından ailemin sıcaklığını fena halde özlüyor, içlerinden ikisinin sonsuza dek aramızdan ayrılışına dayanamayacağımı biliyordum. Aşağı mutfağa indim, çekmeceyi açtım ve et bıçağını aldım. Elimde bıçak odama geri döndüm. Ama orada yatmış, kendimi kesmek için cesaretimi toplamaya çalışırken sürekli annemi düşünüyordum. Zavallı annem. Ben bu hafta 2 kişiyi kaybetmiştim. O ise 3.'sünü kaybedecekti. Bu ona haksızlıktı. Bu yüzden bıçağı yatağımın yanındaki masanın üzerine bıraktım ve gözlerimi tavana diktim. Kuzenim Basma beni kontrol etmek için geldiğinde ben bıçağı çoktan unutmuştum. Şaşkınlık içinde bıçağa baktı. "Bu da nesi? Bu bıçakla ne yapıyorsun?" Cevap vermeden tavana bakmayı sürdürdüm. Basma bıçağı alıp çıkıp gitti. Birkaç gün sonra teyzem yine bana seslendi. "Varis, aşağı gel." Duymazlıktan gelip yataktan kalkmadım. "Varis, aşağı gel." Aşağı indim. O ayakta durmuş bekliyordu. "Çabuk, telefon." Bu haber beni şaşırtmıştı. Çünkü bana hiç telefon gelmezdi. İşin aslı, daha önce hiç telefonda konuşmamıştım. "Bana mı?" dedim yavaşça. "Evet, evet." Masanın üzerinde duran telefon ahizesini işaret etti. "İşte al eline, telefonu al." Beni ısıracakmış gibi ahizeyi elime aldım. Bir adım uzakta tutarak "evet" diye fısıldadım. Maryum teyze gözlerini devirdi. "Konuş, telefona konuş." Telefonun ahizesini çevirerek kulağıma doğru itti. "Kim o?" Sonra harikulade bir ses işittim. Annemin sesi. "Anne, anne. Tanrım, gerçekten sen misin?" Günlerden sonra ilk defa yüzümde bir tebessüm beliriverdi. "Anne, sen iyi misin?" "Hayır, günlerdir üzgünüm." Bana aman ve yaşlı adam öldükten sonra deliye döndüğünü anlattı. O an intihar etme fikrinden vazgeçip acısına acı katmadığıma çok memnun oldum. Annem çöle kaçmıştı. Hiç kimseyle olmak, hiç kimsenin yüzüne bakmak, hiç kimseyle konuşmak istemiyordu. Sonra tek başına Mogadişu'ya gidip ailesini ziyaret etmişti. Şu an hala onların yanındaydı ve beni Sahru teyzemin evinden arıyordu. Annem olanları açıklamaya uğraşıyordu ama yine de her şey çok anlamsızdı. Yaşlı adam hasta olmuştu. Afrika göçerlerinin hayatında olağan olduğu üzere hiç tıbbi yardım bulunamamıştı. Hiç kimse ne olduğunu ya da ne yapılacağını bilmiyordu. O toplumda iki seçenek vardır, yaşamak ya da ölmek, arası yoktur. Birisi hayatta olduğu sürece her şey yolundadır. Doktor ya da ilaç bulmak gibi bir şansımız olmadığından hastalıkları pek umursamayız. Birisi öldüğünde bu da kabulümüzdür. Çünkü sağ kalanlar yaşamlarını sürdürürler, hayat devam eder. Yaşamlarımıza her zaman inşallah felsefesi hükmeder. Tanrı isterse, hayatı bir hediye, ölümü de Tanrı'nın tartışılmaz bir kararı olarak gören bir görüş egemendir. Fakat yaşlı adam hastalandığında ailem korkmuştu. Çünkü o özel bir çocuktu. Annem ne yapacağını bilemez bir halde Mogadişu'da oturan Aman'dan yardım istemek için haber göndermişti. Aman her zaman en güçlümüzdü. O ne yapılacağını bilebilirdi ve biliyordu da. Yaşlı adamı alıp doktora götürmek için Mogadişu'dan yaya yola çıkmış. O sırada ailemin nerede konakladığını bilmiyorum ama annem haber yolladığında Aman'ın 8 aylık hamile olduğunu bilmiyormuş. Ablam yaşlı adamı hastaneye götürürken kardeşim kollarında ölmüş. Aman şoka girmiş ve birkaç gün sonra da bebekle beraber o da ölmüş. Öldükten sonra her zaman oldukça dirayetli olan annem yıkılmış. O aileyi bir arada tutandı. Geride kalanlar için hayatın ne hale geldiğini düşünmek bile beni hasta etmişti. Annemin en çok ihtiyaç duyduğu anda ona yardım edemediğime her zamankinden fazla içerlemiştim. Ancak hayat hepimiz için devam ediyordu ve ben Londra'da elimden geldiğince hayattan zevk almaya çalışıyordum. Evde görevlerimi yerine getiriyor, kuzenlerim ve onları ziyaret eden arkadaşlarıyla şakalaşıyordum. Bir gece modellik işimde bana yardım etmesi için basmayı görevlendirdim. Londra'ya geldiğimden beri kıyafetlere karşı içimde bir tutku gelişmişti. Ama özde istediğim onlara sahip olmak değildi. Onları denemekten zevk alıyordum. Bu rol yapmak gibiydi. Bir başkasıymışım gibi davranabiliyordum. Aile küçük odada televizyon izlerken ben Muhammed eniştenin odasına girip kapıyı kapattım. Dolabını açıp en güzel takım elbiseleri arasından ince beyaz çizgili denizci mavisi olanını çıkardım. Elbiseyi beyaz bir gömlek, ipek bir kravat, koyu renk çoraplar, şık siyah İngiliz ayakkabılar ve fötür bir şapkayla beraber yatağın üzerine koydum. Kravatı eniştemin yaptığı gibi bağlamakta güçlük çekerek her şeyi giyindim. Sonra şapkayı yüzüme doğru indirdim. Kostümüm tamamlanınca basmayı aradım. Basma gülmekten iki büklüm oldu. Babana gidip onu görmek isteyen bir adamın olduğunu söyle. O üzerindekiler onun elbiseleri mi? Ah Tanrım, seni öldürecektir. Git ve dediğimi yap. Koridorda dikilip büyük sahne çıkışım için doğru anı bekleyen kuzenimi dinliyordum. Basmanın baba dediğini duydum. Burada seni görmek isteyen biri var. Bir adam mı? Gecenin bu saatinde. Muhammed eniştenin sesi hiç de memnun olmuşa benzemiyordu. Kim o? Ne istiyor? Sen tanıyor musun? Basma kekeleyerek ben bilmiyorum. Sanırım evet. Sanırım sen onu tanıyorsun. Öyleyse söyle ona. Neden onu görmüyorsun dedi çarçabuk. Tam kapının önünde. Tamam diye onayladı eniştem yorgun argın bir sesle. Bu benim için sahneye çık işaretiydi. Şapkayı gözlerimin önüne kadar çektim, ellerimi ceketimin cebine soktum ve mankenler gibi yürüyerek odaya girdim. Selam, beni tanımadın mı dedim kalın bir ses tonuyla. Eniştem şaşkınlıktan gözleri yuvalarından fırlamış, başını öne eğerek şapkanın altını görmeye çalışıyordu. Kim olduğumu fark edince gülmekten katıldı. Teyzem ve ailenin öteki tüm fertleri kahkahaya boğulmuşlardı. Muhammed enişte parmağını tehdit edercesine bana doğru sallayıp, ''Peki, sana izin verdim mi?'' ''Sadece denedim enişte, sen komik bulmuyor musun?'' ''Ah Allah'ım, bu gösteriyi birkaç kez daha yaptım. Her defasında da eniştemin ummadığı bir zamanı yakalayıncaya kadar bekledim. Sonra bana, ''Yeter artık Varis, bir daha elbiselerimi giyme, tamam mı? Onları rahat bırak.'' derdi. Bu sözlerinde onun ciddi olduğunun farkındaydım. Yine de o bunu komik buluyordu. Daha sonraları onun arkadaşlarına gülerek bu kız benim odama girip benim elbiselerimi giyiyor. Sonra basma yanıma gelip baba bir adam seni görmek istiyor diyor. Sonra o kız tepeden tırnağa benim kıyafetlerimle mankenler gibi yürüyor, görmelisin diye olayı anlattığını duydum. Teyzem arkadaşlarının beni modelliği denememi söylediklerinden bahsetti. Ama teyzemin cevabı, ama bizler Somalili ve Müslüman olduğumuzdan dolayı o tarz işler yapmayız, bilirsiniz. Bununla birlikte teyzem hiç de eski arkadaşının kızı İma'nın modellik yapmasına karşıymış gibi görünmüyordu. Teyzem İma'nın annesini yıllardır tanıyordu. Bu yüzden onlardan biri ne zaman Londra'ya gelse Maryum teyze onların bizde kalması için ısrar ederdi. Modellik hakkında ilk defa onların İma'yla yaptığı tartışmaları dinlerken bilgi sahibi oldum. Kuzenimin magazinlerinden pek çok resmini kesip küçük odamın duvarlarına astım. Eğer o bir Somalili kadın olarak bunu yapabiliyorsa neden ben yapamayayım diye düşündüm. İman evimize geldiğinde hep onunla konuşma fırsatı yakalamak istedim. Ona nasıl model olurum diye sormak istedim. Önceleri böyle bir şeyin varlığından bile haberdar değildim. Nasıl olunacağı hakkında da kesinlikle bir fikrim yoktu. Fakat her ziyaretinde geceleri büyüklerle konuşarak geçirirdi. Teyzemin ve eniştemin model olmak gibi saçma bir şeyle konuşmalarını bölmemi asla hoş karşılamayacaklarını biliyordum. İman odasında kitap okuduğu bir sırada kapısını çaldım. Uyumadan önce bir şey içmek ister misiniz? Evet, bir bardak bitki çayı içerim. Aşağı mutfağa indim ve bir tepsiyle geri döndüm. Tepsiyi komodinin üzerine koyarken, biliyor musun, odamda senin bir sürü resmin var diye söze başladım. Komodinin üzerindeki saatin sesini işitiyor, kendimi tam bir budala gibi hissediyordum. Ben de bir model olmayı isterdim. Sence bu güç mü? Sen nasıl başladın? Onun ne söylemesini beklediğimi bilmiyorum. Belki sihirli bir çubuk dokundurup beni bir Cinderella'ya dönüştürmesini umuyordum. Model olma arzum bir rüyaydı. Bu bana öyle uzak bir fikir gibi gelmişti ki üzerinde düşünmek için zaman harcamamıştım. Bu konuyu düşünmek yerine o geceden sonra kahvaltı hazırlamak, yemek yapmak, bulaşıkları yıkamak ve toz almaktan ibaret olan günlük işlerimi yapmayı sürdürdüm. O sıralarda 16 yaşındaydım. Ve 2 yıldır Londra'da yaşıyordum. Ortama tam anlamıyla uyum sağlamıştım. Batı dünyasının o anki zaman dilimine verdiği adı bile biliyordum. 1983. O yıl yaz aylarında Muhammed eniştenin Almanya'daki kız kardeşi geride 2 kız çocuğu bırakarak ölmüştü. Kızı küçük Sophie bizim yanımıza geldi ve eniştem onu All Souls Kilise Okulu'na kaydettirdi. Artık sabah rutinime Sophie'yi birkaç blok ötedeki okuluna götürmek de dahil olmuştu. Okulun başladığı ilk sabahlardan birinde Sophie ve ben eski tuğla binaya doğru ilerlerken yabancı bir adamın bana baktığını gördüm. Bana baktığını gizlemiyordu. Aksine oldukça dikkat çekici şekilde bakıyordu. Sophie'yi okulun kapısının önünde bıraktıktan sonra adam bana doğru yaklaşıp konuşmaya başladı. Ama tabii ben İngilizce konuşamadığımdan bana ne söylediğini bilemiyordum. Korkarak başımı çevirdim ve eve kaçtım. Bu bir süre böyle devam etti. Ben Sophie'yi bırakıyordum, beyaz adam beni bekliyor oluyordu. Benimle konuşmaya çalışınca da ben kaçıyordum. Öğleden sonraları Sophie'yi alıp eve dönerken, Sophie sürekli bana yeni bir arkadaşından, sınıfında tanıştığı küçük bir kızdan bahsedip duruyordu. Ben tamamen ilgisizce evet, hı diyordum. Bir gün Sophie'yi almakta biraz geciktim. Oraya vardığımda Sophie okulun dışında öteki küçük bir kızla oynayarak beni bekliyordu. ''Aa Varys, bu benim arkadaşım.'' dedi Sophie gururla. Kızların yanında beni bir yıldır rahatsız eden o adam, at kuyruğu saçlı alçak herif duruyordu. ''Evet, gidelim.'' dedim. Gözüm adamda sinirli sinirli. Ama adam eğilip İngilizce, Amanca ve Somalice konuşabilen Sophie'nin kulağına bir şeyler söyledi. ''Hadi Sophie, o adamdan uzaklaş.'' diyerek onu elinden çektim. Sophie bana dönüp o senin İngilizce konuşup konuşmadığını soruyor dedi. Sophie hayır dercesine adama başını salladı. Adam bir şeyler daha söyledi ve Sophie bana tercüme etti. Sana bir şey sormak istiyor. Söyle ona ben onunla konuşmuyorum diyerek kibirli bir edayla karşılık verip başımı çevirdim. Gidebilir. Fakat sözümü tamamlamadım. Çünkü kızı bizi dinlemekteydi ve Sophie söylediklerimi aynen tercüme edebilirdi. Boş ver, hadi gidelim deyip Sophie'nin elini yakaladım ve onu çektim. Bu tartışmadan kısa bir süre sonra bir sabah her zamanki gibi Sophie'yi okuluna bıraktım. Sonra eve döndüm. Yukarıda odaları temizlerken kapı zili çaldı. Merdivenlere yöneldim. Ama ben daha kapıya varmadan Maryum teyze kapıyı açmıştı bile. Başımı uzatıp merdiven sağlığından baktığımda gözlerime inanamadım. Bay Atkuyruk kapıda dikiliyordu. Beni takip etmiş olmalı diye düşündüm. İlk aklıma gelen o adamın teyzeme yanlış bir şeyler yaptığıma dair yalanlar söyleyebileceğiydi. Örneğin onunla flört ettiğim, yattığım ya da bir şeyler çaldığım gibi yalanlar. Teyzem akıcı bir İngilizce ile siz kimsiniz diye sordu. Benim adım Malcolm Fairchild. Sizi rahatsız ediyorum ama konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Teyzemin şaşırmış olduğunu görebiliyordum. Onun neler söyleyeceği merakıyla kendimi kötü hissederek tekrar yukarıya çıktım. Ancak birkaç saniye sonra kapının hızla kapandığını duydum. Koşarak oturma odasına indiğimde Maryum teyze öfkeyle mutfağa dalıyordu. Teyze, o kimdi? Bilmiyorum, seni takip ettiğini ve konuşmak istediğini söyleyen, senin resimlerini çekmek gibi saçma bir şeyler isteyen bir adam. Teyzem bana baktı. Teyze, onu yapmasını ben söylemedim. Ben ona hiçbir şey söylemedim. Biliyorum, o da bu yüzden burada. Sert adımlarla yanımdan geçti. Gidip işini yap. O konuda endişelenme. Ben onun icabına bakarım. Tüm bu söylediği şeylere rağmen teyzem konuşmalarının ayrıntılarını anlatmayı reddetti. Onun bu denli kızgın oluşu yüzünden adamın benim porno resimlerimi çekmek istediğini zannettim. Duyduğum korku yüzünden o sabahtan sonra bir daha asla o olayı konuyu etmedim. O olaydan sonra onu her seferinde okulun önünde gördüm ama o benimle hiç konuşmadı. Sadece kibarca gülümsüyor ve yoluna devam ediyordu. Ta ki Sophie'yi okuldan aldığım bir gün yanıma gelip bana kartını verinceye dek. Ürkmüştüm. Gözlerimi ondan ayırmadan kartı alıp cebime soktum. Adam arkasını dönüp gidinceye kadar onu izledim. Sonra arkasından Somalice küfretmeye başladım. Benden uzak dur seni pislik domuz herif. Eve gittiğimde koşarak yukarıya çıktım. En üst kat çocukların yattığı kattı. Dolayısıyla bu kat biz çocukların büyüklerden kaçtığımız sığınaktı. Kuzenimin odasına girdim ve her zaman olduğu gibi okumasını böldüm. Basma şuna bak dedim kartı cebimden çıkararak. Bu o adamdan hani beni rahatsız ettiğinden, takip ettiğinden bahsettiğim adamdan. Hatırlıyor musun? Bugün bana bu kartı verdi. Üzerinde ne yazıyor? Bir fotoğrafçı olduğu. Ama ne tür bir fotoğrafçı? Fotoğraf çekiyor işte. Evet ama ne tür? Burada moda fotoğrafçısı yazıyor. Moda fotoğrafçısı dedim kelimeleri vurgulayarak. Yani elbiselerin resimlerini mi çekiyor? Elbiselerle benim resimlerimi mi çekecek? Bilmiyorum Varis dedi basma oflayarak. Gerçekten bilmiyorum. Onu sıktığımın farkındaydım. Yataktan kalktım, kartı alıp çıktım. Ama kartı odama sakladım. İçimden bir ses o kartı atmamamı söylüyordu. Kuzenim basma benim tek akıl danıştığım kişiydi. Bu kız benim her zaman yanımdaydı. Özellikle de erkek kardeşi Hacı ile ilgili danıştığımda verdiği öğütler için minnettardım. Hacı 24 yaşındaydı ve eniştemin ikinci oğluydu. Çok zeki olduğu kabul ediliyor ve Abdullah dayı gibi Londra'da üniversiteye gidiyordu. Hacı, Londra'ya geldiğim ilk günden beri hep bana karşı arkadaşça davranmıştı. Ben yukarıda odaları temizlerken, "Hey Varis, banyoyu temizledin mi?" diye sorardı. Hayır diye karşılık verirdim. Ama istersen gir ben sonra temizlerim. Aa hayır sadece yardıma ihtiyacın var mı diye soruyorum. Ya da içecek bir şeyler getireceğim sen de bir şeyler ister misin derdi. Kuzenimin benimle ilgilenmesi hoşuma gidiyordu. Onunla sık sık konuşur şakalaşırdık. Bazen işimi bitirip banyodan çıkmak için kapıyı açtığımda o tam kapı önünde dikiliyor olurdu ve benim geçmeme izin vermezdi. Başımı eğip bulduğum aradan kaçmaya çalıştığımda o da hareket ederdi. Onu itmeye uğraşıp çekil yolumdan seni aptal diye haykırdığımda ise gülerdi. Bu küçük şakalar sürüp gitti. Bunları sıradan şakalar olarak görmeme rağmen aklım karışmıştı. Onun hareketlerinin altında yatan sinir bozucu bir şeyler vardı. Dalgın gözlerle bana tuhaf tuhaf bakıyor, kimi kez de çok yakınımda duruyordu. Bu tehlikeli hissi sezinlediğimde durup kendi kendime "Hayır Varis, haydi." Hacı senin kardeşin gibi, senin düşündüğün şey mide bulandırıcı diye hatırlatmada bulunuyordum. Sonra bir gün elimde kova ve temizlik bezleri banyodan çıkıyordum. Kapıyı açtığımda o orada duruyordu. Kolumu yakaladı ve bana yaklaştı. Yüzü yüzüme milim mesafedeydi. Neler oluyor? Sinirli sinirli gülmeye başladım. Aa, hiçbir şey. Birdenbire beni bıraktı. Kovayı alıp hiçbir şey olmamış gibi bir tavırla yan odaya girdim. Ama zihnimde fikirler at koşturuyordu. Artık yanlış bir şeyler mi var diye merak etmeme de gerek yoktu, biliyordum. Yanlış olan bir şeyler olduğundan emindim. Ertesi gece odamda uyuyordum. Yanımdaki yatakta da Basma'nın küçük kız kardeşi Şükri uyumaktaydı. Uykum hafiftir. Sabah üç sularında birinin yukarıya çıktığını işittim. Gelen hacı olmalı diye düşündüm. Çünkü onun odası koridorun karşısındaydı. Eve yeni geliyordu ve koridorda sendeleyerek yürüyordu. Sarhoş olduğunu tahmin edebiliyordum. Böyle bir davranış eniştemin evinde hoş karşılanmazdı. Gecenin bu saatinde gelmek, hele de içkili olmak. Dindar Müslümanlardı ve her tür alkollü içecek yasaktı. Ama sanırım hacı kendi kararını verecek kadar büyüdüğünü düşünerek denemeye kalkmıştı. Odanın kapısı sessizce açıldı ve bedenim kas katı kesildi. Odadaki yatakların her ikisi de kapı açılınca birkaç basamakla çıkılan bir platformun üzerindeydi. Hacının parmak uçlarında kapıya yakın yatakta uyumakta olan küçük kuzenimi uyandırmamak için büyük gayret göstererek basamakları çıktığını görebiliyordum. Ama basamaklardan birine takılıp yere düşünce benim yatağıma kadar emekleyerek yaklaştı. Arkasındaki camdan sızan ışıkta onun yüzünü görebilmek için boynunu uzatıp ilerleyişini izliyordum. "Hey Varis!" diye fısıldadı. Varis, nefesindeki koku sarhoş olduğu şüphelerimi doğruluyordu. Ama ben karanlıkta uyuyormuş gibi yaparak hiç kıpırdamadım. Uzanıp yastıkta el yordamıyla yüzümü bulmaya çalıştı. "Ah Tanrım, lütfen bu olmasın!" diye geçirdim içimden. Sayıklayarak rüya görüyormuşum gibi yapıp çırpınıp durarak Şükrü'yü uyandırmaya çalıştım. O an hacı korktu ve odasına kaçıverdi. Sabah Basma'nın odasına gittim. "Dinle, seninle konuşmam gerek." Sanırım yüzümdeki korkmuş ifade ona bu gelişimin zaman öldürmek için yaptığım sıradan ziyaretlerden olmadığını söylemişti. "Gir içeri, kapıyı kapat." "Abin hakkında," dedim derin bir nefes alarak. Ona bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Tek duam onun bana inanmasıydı. Ona ne olmuş? Şimdi onda da korkulu bir ifade belirmişti. Dün gece odama geldi. Sabah üç sıralarıydı ve her yer zifiri karanlıktı. Ne yaptı? Yüzüme dokunmaya çalıştı. İsmimi fısıldadı. "Ah hayır, emin misin? Rüya görmüyordun değil mi?" "Yapma. Yalnızken bana bakışını gördüm. Ne yapacağımı bilemiyorum." "Kahrolası, lanet. Bir kriket sopası al, yatağının altına koy ya da bir süpürge. Hayır, iyisi mi mutfaktan oklavayı al, yatağının altına koy ve gece o geldiğinde kafasına indir. Bir de ne yap biliyor musun?" diye ekledi. "Bağır, herkes duysun diye avazın çıktığı kadar bağır." Şükürler olsun bu kız tam anlamıyla benim tarafımdaydı. Bütün gün "Lütfen bu korkunç şeyi yapmayayım, lütfen ona engel ol," diye dua ettim. Sorun yaratmak istemiyordum. Ana babasına açıklama olarak yalanlar söyleyebileceği ya da onların bana ne iftiralar edeceği hakkında endişelendim, durdum. Sadece onun durmasını istiyordum. Ne küçük oyunlar, ne gece ziyaretleri, ne de elle yoklamalar olsun istemiyordum. Çünkü suçunun kime yükleneceğini hissediyor gibiydim. İçgüdülerim dua bir işe yaramazsa küçük bir muharebeye hazır ol diyordu. O gece mutfağa gittim. Oklavayı gizlice odama götürüp yatağın altına sakladım. Sonra kuzenim uyuyunca çıkarıp yanıma aldım ve bir dakika olsun elimden bırakmadım. Ve bir gece önce tekrarlanarak saat üç sularında hacı eve geldi. Kapının önünde durdu. Koridordaki ışığın gözlük camlarında yansıdığını görebiliyordum. Gözlerim açık, onu izleyerek olduğum yerde yatıyordum. Yastığımın yanına sokuldu ve kolumu dürtmeye başladı. Nefesi öyle kötü skoç kokuyordu ki midem bulanmıştı. Ama bir milim bile kıpırdamadım. Sonra yatağın önünde diz çökerek yorganın ucunu kaldırdı ve elini bacaklarıma uzattı. Elini yavaşça baldırlarıma, kalçalarıma, oradan da iç çamaşırıma uzattı. "Gözlüklerini kırmalıyım," dedim kendi kendime. "O zaman odaya girdiğinin ispatı olur." Elimle oklavayı sımsıkı kavradım ve var gücümle yüzüne indirdim. Önce bir gümbürtü oldu, ardından "Defol, seni lanet!" diye bağırdım. Şükrü ağlayarak yatağından doğruldu. "Ne oluyor?" Birkaç saniye sonra evin her bir yanından koşan ayak sesleri duydum. Gözlüğünü kırmış olduğumdan hacı göremiyordu. O yüzden emekleyerek odasına dönmek durumunda kaldı. Üstündekilerle yatağa dalıp uyuyor rol yaptı. Basma gelip ışıkları yaktı. Elbette en başından beri bu plana dahildi ama bilmezlikten geldi. "Burada neler oluyor?" Şükrü, "Hacı buradaydı, yerlerde emekliyordu," diye açıklama yaptı. Maryum teyze üzerinde sabahlık içeriye daldığında Teyze, o odamdaydı, o benim odamdaydı ve dün de gelmişti, ona vurdum diye haykırdım. Elimle yatağımın yanında duran hacının gözlüklerini gösterdim. Şşş dedi teyzem ciddi bir tavırla. Bunu bir daha duymak istemiyorum. Herkes odasına. Gidip yatın.